Ayrım 35, Arı Kovanına Çomak Sokan Kız, Stieg Larsson, sayfa 551. 21. Bölüm, 4 Haziran Cumartesi, 6 Haziran Pazartesi. Lisbeth Salander haber müdürü Anders Holm'ün e-posta trafiğini kontrol ederken burnuna kötü kokular gelmeye başlamıştı. 58 yaşında Lisbeth'in şüpheliler listesinin dışındaydı. Ama Erika Berger'le gırtlak gırtlağa geldiğini gördüğünden onu da incelemeye almıştı. Adam tam bir entrikacıydı. İnsanları birbirlerine şikayet ediyor, kimin işini yapmadığını ya da ne kadar boktan yaptığını anlatıyordu. Holm'ün Erika Berger'den hoşlanmadığı ve bu cadı karının söylediği ya da yaptığı şeylerle fazlasıyla ilgilendiği ortadaydı. İşiyle ilgili olmayan sitelerde dolaşmıyordu. Eğer giriyorduysa da iş dışında ve başkalarının bilgisayarıyla yapıyor olmalıydı. Lisbeth onu zehirli kalem adaylarının arasına kaydetti ama birinci sıralarda değildi. Holm'ün zehirli kalem olacağına niçin inanmadığını bir süre düşündükten sonra adamın çok kibirli olduğuna ve anonim e-postalar gönderme gibi ara yollara sapmayacağına karar verdi. Eğer Erika Berger'e orospu diyecekse bunu açıkça söylerdi. Üstelik gecenin bir yarısı Erika Berger'in evine kadar gidip penceresine taş atacak birine benzemiyordu. Saat 10 civarında Erika'nın işine ara verip aptallar masasına girdi. Blomquist hala bir şey yazmamıştı. Biraz öfkelenerek Mikael'in neler yaptığını düşündü. Teleborya'nın buluşmasına yetişebilmiş miydi? Sonra S&P'nin bilgisayarlarına döndü. Bir sonraki isme geçti. Bu spor sayfasının yayın yönetmeni yardımcısı 29 yaşındaki Claes Lundin'di. E-postasını açar açmaz durdu, alt dudağını ısırdı. Lundin'den çıkıp Erika Berger'in e-posta adresine döndü. Geriye doğru incelemeye başladı. E-posta adresi 2 Mayıs'ta açıldığı için liste o kadar kabarık değildi. İlk gelen mesajlar yayın yönetmen yardımcısı Peter Frederikson'un gönderdiği hatırlatma notlarıydı. İlk günler birçok insan mesaj göndererek Erika'ya yeni işinde başarılar dilemişti. Lisbeth Erika Berger'e gelen her e-postayı dikkatle okudu. Haber müdürü Anders Holm'den gelen mesajların daha ilk günden itibaren nasıl düşmanca bir ton taşıdığını fark etti. Hiçbir konuda anlaşamadıkları ortadaydı. Holm saçma sapan e-postalar göndererek Erika'nın işini zorlaştırıyordu. Reklamları, spamleri ve gazete haberiyle ilgili raporları atladı. Bütün dikkatini kişisel sayılabilecek yazışmalara verdi. Bütçe hesaplarını, reklam ve pazar araştırmalarını, giderleri azaltmak için personel çıkartmayı öneren mali işler sorumlusu Christer Zellberg'le yazışmalarını okudu. Bu konuda Erika Berger'le ciddi bir kavgaya tutuşmuşlardı. Hukuk sayfası yöneticisi, Erika Berger'in özel bir görev verdiği stajyer Jonas Frisk'le ilgili rahatsız edici bir e-posta göndermişti. Hoş geldin mesajları bir tarafa bırakılırsa, yönetici düzeyindeki hiçbir meslektaşının Erika'nın önerilerine sıcak bakmadığı ortadaydı. Okuduğu e-postaları bir süre kafasından geçiren Lisbeth bir istatistik çıkarttı. Erika'nın pozisyonunu sarsmaya çalışmayan, S&P'nin yönetici pozisyonunda yalnızca 4 kişi vardı. Yönetim kurulu başkanı Borgsjö, yayın yönetmeni yardımcısı Peter Frederikson, baş sayfa sorumlusu Gunnar Magnusson ve kültür sayfası şefi Sebastian Strandlund. S&P'dekiler kadın diye bir şeyin farkındalar mı? Bütün şefler erkek. Erika'nın en az yazıştığı kültür sayfası şefiydi. Erika S&P'de işe başladığından beri Sebastian Strandlund'la yalnızca 2 e-posta alışverişinde bulunmuştu. En sıcak ve en sempatik mesaj Magnusson'dandı. Borgsjö kendini özlü ve veciz ifade ediyordu. Diğer yöneticiler açıkça muhaliftiler. Bu adamlar Erika Berger'i ne halt etmeye işe almışlar ki, tek amaçları kadını yerle bir etmek gibi görünüyor. Görüldüğü kadarıyla Erika'ya en yakın kişi Peter Frederikson'du. Erika'nın gölgesi gibiydi. Toplantılar düzenliyor, sabah raporlarını yazıyor, haber metinleri ve sorunlar hakkında Erika'ya briefing veriyor, işlerin yürümesini sağlıyordu. Her gün birbirlerine düzinelerce e-posta gönderiyorlardı. Lisbeth Peter Frederikson'un Erika'ya gönderdiği e-postaları tek tek okudu. Erika'nın aldığı kararlara nedenlerini yazarak yalnızca birkaç kez itiraz etmişti. Erika'nın bu itirazları genellikle kabul edip kararlarını değiştirdiğine bakılırsa Frederikson'a büyük güveni vardı. Erika'ya karşı düşmanca bir tutumu yoktu. Bununla birlikte Erika ile kişisel ilişkisi olduğuna dair en küçük bir imaya rastlamadı Elizabeth. Erika Berger'in e-posta sayfasından çıktı ve bir süre düşündü. Arkasından da Peter Frederikson'un hesabına girdi. Plague önemli bir gelişme kaydetmeden SMP'de çalışan birkaç kişinin ev bilgisayarlarında at koşturuyordu. Haber müdürü Anders Holm, işteki bilgisayarını hatta bağlı tuttuğundan onun bilgisayarına istediği zaman girip çıkabiliyordu. Holm'ün kişisel bilgisayarları Plague'ün şimdiye kadar hacklediği en sıkıcı bilgisayarlardı. Bununla birlikte Lisbeth Salander'in ona ilettiği 18 isimde başarısızlığa uğramıştı. Bunun en temel nedeni hiçbirinin cumartesi akşamı internete bağlanmamasıydı. Bu imkansız görevden artık sıkılmaya başlamıştı ki akşam 10.30'da Lisbeth'ten sinyal aldı. Ne? Peter Frederikson. Başkalarını siktir et, yalnızca onunla ilgilen. Niçin? Bir his. Bu zaman alabilir. Kestirme bir yol var. Frederikson yayın yönetmeni yardımcısı. SMP'de neler olup bittiğini evinden izleyebilmek için Integrator diye bir programla çalışıyor. Integrator hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Birkaç yıl önce yazılmış küçük bir program. Artık kullanılmıyor. Integrator'da bir yazılım hatası var. Hacker Cumhuriyeti'nin arşivlerinde bulabilirsin. Teorik olarak bu programı tersine çevirip işteki bilgisayarından evdeki bilgisayarına girebilirsin. Plague iç çekti, boynuz kulağa geçmişti. Tamam, deneyeceğim. Eğer bir şey bulursam ve ben hatta değilsem, Kalle Blomkvist'e ilet. Mikael Blomkvist, Lisbeth Salander'in dairesine döndüğünde saat gecenin 12'sine yaklaşıyordu. Yorgundu, önce bir duş alıp kahve suyu koyduktan sonra Lisbeth Salander'in ICQ'sunu tıkladı. Nihayet. Özür dilerim. Son 24 saattir neredesin? Gizli bir ajanla seviştim ve Jonas'ı takip ettim. Buluşmaya yetiştin mi? Evet, Erika'ya tüyo vermişsin. Sana ulaşmanın tek yolu bu. Çok zekice. Yarın cezaevine götürüyorlar. Biliyorum. Plague seni bilgilendirecek. Harika. Geriye yalnızca final kalıyor. Mikael kendi kendine başını salladı. Sally, elimizden geleni yapacağız. Biliyorum, ne yapacağı kestirilemeyen birisin. Sende de şeytan tüyü var. Bilmem gereken başka bir şey var mı? Hayır. O zaman internette yapacağım son bir şey kaldı. Tamam, kendine iyi bak. Susan Linder pazar sabahı kulaklığından gelen bip sesiyle irkilerek uyandı. Erika Berger'in villasının alt katına yerleştirdiği hareket alarmı işaret vermişti. Kollarına dayanarak doğrulup saate baktı, 5:23'tü. Sessizce yataktan kalktı, kot pantolonunu, tişörtünü ve spor ayakkabılarını giydi. Arka cebine göz yaşartıcı spreyi sokup yaylı copunu eline aldı. Ayaklarının ucuna basarak Erika Berger'in yatak odasının kapısına gitti. Kapalı olup olmadığını kontrol etti. Merdivenlerin başında durup sesleri dinledi. Birden zayıf bir ses duydu ve aşağıda bir hareket fark etti. Merdivenleri sessizce indi, holde durup kulak kabarttı. Mutfakta bir sandalyenin çekildiğini duydu. Copuna sıkıca sarıldı, dikkatle mutfak kapısına doğru yürüdü. Mutfak masasının başında kel kafalı tıraşsız bir adam oturmuş, portakal suyu içerek SMP'yi okuyordu. Susan Linder'in varlığını hissederek başını kaldırdı. ''Sen de kimsin?'' Susan Linder rahatlayarak kapının pervazına yaslandı. ''Sanırım siz Gregor Bachman'sınız. Merhaba, adım Susan Linder.'' ''Öyle mi? O elinizdeki copu başıma mı indireceksiniz, yoksa oturup bir bardak portakal suyu içmek ister misiniz?'' İkinci seçeneği tercih ederim diyen Susan elindeki copu masaya bıraktı. Yani portakal suyunu. Gregor Bachman uzanıp bir bardak alarak portakal suyuyla doldurdu. Milton Security'de çalışıyorum dedi Susan Linder. Sanırım benim niçin burada olduğumu eşinizden dinlemeniz daha iyi olur. Gregor Bachman ayağa kalktı. Erika'ya bir şey mi oldu? Onun bir şeyi yok ama tatsız bir şeyler oldu. Paris'teyken size ulaşmaya çalıştık. Paris mi? ''Ben Helsingborg'daydım.'' ''Öyle mi? Özür dilerim. Eşiniz Paris'te olduğunuzu sanıyordu.'' ''Paris'e gelecek ay gideceğim.'' Gregor merdivenlere doğru yürüdü. ''Yatak odasının kapısı kilitli. Açmak için şifresini tuşlamalısınız.'' ''Şifre mi?'' Susan ona 3 haneli şifreyi söyledi. Gregor merdivenleri koşarak çıktı. Susan uzanarak onun bıraktığı SMP'yi aldı. Doktor Anders Jonasson pazar sabahı saat 10'da Lisbeth'in odasına girdi. Merhaba Lisbeth.
Merhaba.
Seni uyarmaya geldim. Öğle üzeri polisler gelecek.
İyi.
Endişelenmiş gibi görünmüyorsun.
Hayır.
Sana bir hediyem var.
Hediye mi? Niçin?
En ilginç hastam olduğun için.
Öyle mi? Dedi Lisbeth.
Anladığım kadarıyla DNA ve genetik konularına ilgi duyuyorsun.
Bu dedikoduyu kim yaptı? Sanırım şu psikolog.
Anders Jonasson başını salladı. Eğer cezaevinde canın sıkılırsa DNA araştırmalarındaki son durumu anlatıyor. Lisbeth'e Tokyo Üniversitesi'nden Yoshito Takamura'nın yazdığı Spirals, Mysteries of DNA adlı tuğla gibi bir kitap uzattı. Lisbeth Salander kitabın ilk sayfasını açtı ve içindekiler bölümüne göz gezdirdi.
Güzel dedi.
Bir gün benim bile anlayamadığım bu araştırma tezlerini nasıl olup da okuduğunu senden dinlemeyi çok isterim. Doktor Anders Jonasson odadan çıkar çıkmaz Lisbeth el bilgisayarını açtı. Son tıklama. SMP'nin personel listesinden Peter Frederikson'un 6 yıldır gazetede çalıştığını öğrenmişti. 2 defa uzun süreli hastalık raporu almıştı. 2003'te 2 ay, 2004'te de 3 ay. Personel dosyalarına göre bunun nedeni psikolojik çöküntüydü. Erika Berger'in selefi Haken Morander bir seferinde Frederikson'un yayın yönetmeni yardımcılığına uygun olup olmadığını sorgulamıştı.
Laf, ilerlemek için somut bir şey yok.
Saat 12'ye çeyrek kala Plagiu sinyal verdi.
Ne var?
Hala Salgrenska'da mısın?
Tahmin et.
O.
Emin misin?
Yarım saat önce evden iş yerindeki bilgisayarına girdi. Fırsatı kaçırmayıp ev bilgisayarına daldım. Sabit diskinde Erika Berger'in taranmış fotoğrafları var.
Teşekkürler.
Fıstık gibi kadın.
Plagiu.
Tamam, ne yapacağım?
Fotoğrafları internete koymuş mu?
Gördüğüm kadarıyla hayır.
Bilgisayarını mayınlayabilir misin?
Çoktan yaptım. Eğer internete 20 KB'dan daha büyük bir fotoğraf ya da başka bir şey yüklemeye kalkarsa sabit diski çöker.
Güzel.
Ben uyumayı düşünüyorum. Başının çaresine bakabilecek misin?
Her zamanki gibi.
Lisbeth ICQ'dan çıktı. Saate baktı. Birazdan yemek dağıtmaya başlayacaklardı. Hemen bir e-posta yazıp Yahoo gruptaki aptallar masasına gönderdi.
Mikael, önemli.
Hemen Erika Berger'i ara ve ona zehirli kalemin Peter Frederikson olduğunu söyle. E-postayı gönderir göndermez koridorda bir hareketlilik duydu. El bilgisayarını kaldırıp ekranını öptü, kapattı, yatağın arkasına paneldeki boşluğuna yerleştirdi.
Merhaba Lisbeth dedi kapıdan giren avukat Giandini.
Merhaba.
Birazdan polisler seni almaya gelecekler. Elbise getirdim, umarım üzerine uyarlar.
Lisbeth koyu renk şık pantolonlara ve açık renk bluzlara şüpheyle baktı. Lisbeth Salander'i almaya Göteborg Emniyet Müdürlüğü'nden 2 kadın polis geldi. Giannini cezaevine kadar onunla gidecekti. Hastanenin koridorundan geçerlerken Lisbeth merakla kendisine bakan personeli başıyla nazikçe selamladı. İçlerinden birkaçı el sallayarak karşılık verdi. Anders Jonasson danışma masasının yanındaydı. Göz göze gelip selamlaştılar. Lisbeth koridorun köşesini dönmeden Jonasson'un odasına yöneldiğini gördü. Cezaevine götürülene kadar polislerle tek kelime konuşmadı. Mikael Blomqvist pazar sabahı saat 7'de bilgisayarını kapatarak çalışmaya son vermişti. Bir süre Lisbeth Salander'in yazı masasında oturup gözlerini önündeki boşluğa dikti. Daha sonra kalkıp Lisbeth Salander'in yatak odasına giderek kocaman yatağına baktı. Arkasından tekrar çalışma odasına geçti, cep telefonunu açıp Monica Figueroa'yı aradı.
Merhaba, ben Mikael.
Merhaba, çok erkencisin.
İşim daha yeni bitti, şimdi gidip yatacağım. Yalnızca bir merhaba demek istedim.
Telefon açıp yalnızca merhaba diyen erkeklerin aklında başka şeyler vardır.
Mikael güldü.
Blomqvist, gelip burada uyuyabilirsin.
Arkadaşlığım sıkıcı olabilir.
Alışacağız artık.
Mikael bir taksi tutup Pontön Yargıatan'a gitti. Erika Berger pazar sabahını Gregor Bachmann'la yatakta geçirdi. Seviştiler, konuştular, arada bir de yarım yamalak uyudular. Öğleyin dışarı çıkarak buharlı gemi iskelesine kadar uzun bir yürüyüş yaptılar.
Eve döndüklerinde SMP bir hataydı dedi Erika. Öyle deme. Tamam zor bir iş ama sen bunu zaten biliyordun. Kendini topladığında her şeyi düzeltirsin.
Sorun iş değil, işin üstesinden gelirim. Önemli olan bana davranışları.
Hoşlanmıyorum ama daha birkaç hafta geçmeden istifa edemem.
Mutfak masasının başına sıkıntıyla oturdu. Gözlerini huzursuzca önüne dikti. Gregor karısını hiç bu kadar çaresiz görmemişti.
Göteborg polisinden bir kadın memur öğlen saat 12.30'da Salander'i Markus Erlander'in odasına soktuğunda Hans Faste Lisbeth'le ilk defa yüz yüze gelmiş oldu.
''Ne ele geçmez bir şeytanmışsın sen'' dedi.
Lisbeth Salander ona uzun uzun baktıktan sonra tam bir aptal olduğuna karar vererek varlığından endişelenmesi için hiçbir neden görmedi.
''Polis memuru Gunilla Waring Stockholm'a kadar sizinle gelecek'' dedi Erlander.
İyi dedi Faste, o zaman hemen yola çıkalım.
Seninle konuşmaya can atan birkaç kişi var Salander.
Lisbeth Salander kendisine hoşça kal diyen Erlander'e aldırmadı. Daha kolay olsun diye Stockholm'e polis arabasıyla gitmeye karar vermişlerdi. Arabaya Gunilla Waring sürüyordu. Yolculuğun başlarında arkaya dönüp Lisbeth Salander'le konuşmaya çalışan Hans Faste, Alingsas'a geldiklerinde boyun ağrısına dayanamayarak bu çabasına son verdi.
Telebor yanaklı. Bu kız tam bir gerizekalı diye düşündü Faste. Neyse, Stockholm'da aklını başına getiririz.
Arada bir göz ucuyla Lisbeth Salander'a bakarak uzun süredir peşinden koştu, kadın hakkında bir fikir edinmeye çalıştı. Neredeyse çocuk denilebilecek kızı gördüğünde ona isnat edilen suçlar konusunda biraz şüpheye kapılmıştı. Kaç kilo çektiğini merak ediyordu. Daha sonra lezbiyen olduğunu aklına getirip gerçek bir kadın sayılmayacağına karar verdi.
Bununla birlikte şu satanizm işi abartılı olabilirdi. Sataniste benzer bir hali yoktu.
İronik olan ilk başta şüphelendiği gibi Lisbeth'i üç kişinin katili olarak tutuklamayı tercih etmesiydi. Ama bu iş artık onun görevleri arasında değildi. Küçük bir kız çocuğu da silah kullanabilirdi. Halbuki şimdi Lisbeth Salander, Svavelsio MK'nın üst düzey iki azmanını hacamat etmekten tutuklanmıştı. Suçlu olduğu şüphesizdi, ortada çok açık teknik kanıtlar vardı.
Monica Figueroa, Mikael Blomqvist'i öğlen bir de uyandırdı. Balkonda oturmuş Mikael Blomqvist'in yatak odasından gelen horultuları eşliğinde, antik dönemde tanrı tasavvuru hakkındaki kitabını nihayet bitirmişti. Dinlendirici bir kitaptı. Yatak odasına girip Mikael'e bakmış ve onun kendisini hiçbir erkeğin etkilemediği kadar etkilediğine karar vermişti. Bu rahatlatıcı ve bir o kadar da endişelendirici bir duyguydu. Mikael Blomqvist onun hayatında sürekli bir unsur olamazdı.
Blomqvist uyandıktan sonra dışarı çıkıp bir kafede oturdular. Daha sonra Mikael'i eve sürükleyen Monica onunla öğlen geç saatlere kadar sevişti. Mikael, Monica'nın evinden akşam saat 7'de ayrıldı. Mikael daha yanağından öpüp kapıdan çıkar çıkmaz Monica onu özlemeye başlamıştı.
Pazar akşamı saat 8'de Susan Linder, Erika Berger'in villasının kapısını çaldı. Gregor Bachmann eve döndüğünden artık Erika'nın yanında kalmıyordu. Bu iş dışı bir ziyaretti. Erika'nın yanında geçirdiği geceler mutfakta oturup uzun uzun konuşmuşlar ve birbirlerine çok yakınlaşmışlardı. Susan Erika'dan hoşlanmıştı. Ne kadar mutsuz olursa olsun yüzüne bir maske geçirip işine gidebiliyordu. Ama bu haliyle yürüyen bir sinir küpüne benziyordu. Susan Linder Erika'nın huzursuzluğunun yalnızca zehirli kalemden kaynaklandığından şüpheliydi. Ama o bir psikiyatır değildi. Ayrıca Erika Berger'in hayatı ve sorunları yalnızca kendisini ilgilendirirdi. Erika Berger'in yanına gelmesinin nedeni bir merhaba deyip her şeyin yolunda gidip gitmediğini öğrenmekti. Erika ve kocası çökmüş bir vaziyette mutfakta sessizce oturuyorlardı. Sanki pazar gününü ciddi bir tartışmayla geçirmiş gibiydiler. Gregor Bachmann kahve yaptı. Susan villaya geldikten yalnızca birkaç dakika sonra Erika'nın telefonu çaldı. Erika Berger o gün telefonları her an bir felaket haberi duyacakmış gibi açmıştı.
Berger, merhaba Ricky.
Mikael Blomqvist, lanet olsun. Borgsü'nün dosyasının çalındığını ona anlatmadım.
Merhaba Mike. Salander bu akşam Göteborg'dan Stockholm'e götürülüyor.
Anladım. Sana bir mesaj yollamış.
Öyle mi?
Şifreli bir mesaj.
Ne?
Zehirli kalemin Peder Frederikson olduğunu söylüyor. Düşünceler kafasına üşüşürken Erika Berger 10 saniye bekledi.
İmkansız. Peter öyle biri değil. Salander yanılıyor olmalı. Başka bir şey var mı?
Hayır, hepsi bu. Ne olduğunu anladın mı?
Evet.
Ricky, sen ve Lisbeth neler çeviriyorsunuz? Önce seni arayıp şu teleborian işini söyledi, sonra da... Teşekkürler Mike, sonra konuşuruz. Cep telefonunu kapatıp kocaman gözlerle Linder'e baktı.
Anlat dedi Suzan Linder.
35. Ayrımın sonu. Sayfa 564.